31. ayrım, sayfa 291. Ramazan'a birlikte oldukları ilk hafta içinde İlhan'dan ve hainliklerinden söz etmişti elbette. Kendisinden bir piç peydahlayan güzel bir kadın yüzünden Revan'ı boşadığını, bu yüzden kız kardeşiyle kendisini büyük bir bolluktan, mirastan yoksun bırakılmak üzere olduklarını anlatmıştı. Acımasızlığı ve ahlaksızlığı nedeniyle ondan nefret ettiğini, elinden gelse onu bir çırpıda öldürebileceğini söylemişti. İlhan'ın o kapıcı kızının koynunda tezelden ölmesini diliyordu. O zaman boşanma henüz Revan'a tebliğ edilmemiş olduğu için geçerli sayılmayacak ve kadının doğurduğu çocuğun İlhan'dan olmadığı apaçık ortaya çıkacağı için miras onlara, Revan'a ve Revan'ın evlatlığı olan kızı Kumru'ya kalacaktı. Bütün bunları değişik zamanlarda parça parça içinden geçtiğinde safça dilediği, umduğu şeyler olarak söylemiştir Ramazan elbette. Buralara varacağını uzun boylu hesap etmeden. Sonra bir akşam evde oğlan postu sermişti. Eve bir sevişmenin ardından Kalamış koyuna baka baka akşam içkilerini içerek dinlenirlerken Ramazan birdenbire İlhan'ın ölmesini gerçekten isteyip istemediğini sormuştu Fikran'a. "Aa, tabii ayol, bundan daha çok bir seni istiyorum Canikom," demişti o da. "Nereden belli çocuğun başkasından olduğu?" diye sormuştu Ramazan. "Bu testler yapılınca anlaşılacak," demişti Fikran. Ama babası İlhan olsa bile Revan'a ve Kumru'ya düşecek pay çok büyük. Yeter ki boşanma geciksin ve o adam o karıyı nikahına geçirmeden nalları dikmiş olsun. Temizlik işleriyle uğraşan insanlar var demişti Ramazan, umursamıyormuş gibi bardağındaki buzları çıngırdatarak. Ama kolay değil Fiki. Pahalıya patlar böyle şeyler. Nasıl yani diye sormuştu Fikran. Çok para isterler. Can pazarı bu çocuk oyuncağı değil. İnsan mecbur kalınca her fedakarlığı yapabilir. Yeter ki kendisine bir bela gelmesin aşkım. Çok iyi, çok temiz çalışan insanlar var demiştir Ramazan. Plan, program, her şey birinci sınıf. Garantili, düzgün ve temiz. Bu da toplumun bir ihtiyacı yani. Dara düşen insan ne yapacak? Kalleşliğe, borcunu ödemeyene, hayatını kastedene ne yapacaksın? Mahkemeye gitsen ne olacak? Kaç yıl sürecek, ne çıkacak? Fos değil mi? Fos çıkacak. Sürüneceksin, üstüne su içeceksin. İşte bunlar böyle pürüzleri çabucak ortadan kaldırmaya yardımcı oluyorlar. Öyle rastgele pislik işler yapanlar da çok tabii ama olmaz. Güvenilmez. Ucuz çalışır bunlar. Sonra öterler bilmem ne. Olmaz. Delikanlı gibi iş yapanı bulacaksın. Arayıp soracaksın. Doğru adresi bulacaksın, anladın mı? Sağlam olacak. Ay, bir tuhaf oldum şimdi, ciddi misin sen diye sormuştu Fikran. Elini duruverecekmiş gibi soluk soluğa koşmaya başlayan kalbine götürerek. Ciddi olacak sensin. Sen karar vereceksin. Ben de senin güzel hatırını arayıp soracağım Fiki, demiştir Ramazan. Ay, başım belaya girer ayol. Korkarım ben böyle şeylerden ha. Baş parmağın damağına koyup kaldırıyordu bu sırada. O senin bileceğin şey. Bana sorarsan korkacak bir bok yok. Adamını bulursan senin hiçbir şeyden haberin olmayacak. Yani süt gibi ak kalacaksın Fiki. Sahi söylüyorum bak. Sen hiçbir türlü bulaşmazsın işin bileni bulursan. Korkuyla çevresine bakılmıştı Fikran. Bir duyan dinleyen varmış gibi ürküntüyle. Ramazan önemsemiyormuş ama bu işleri iyi biliyormuş gibi güvenli, rahat, sönmüş purosunu yakıyordu karşısında. Ama Ramazan değil de birdenbire başka biriydi sanki. Önemli, feleğin çemberinden geçmiş biri, acımadan takır takır delen biri. Fikran'ın o akşamla ilgili olarak şimdi en iyi hatırladığı duygu o adamla orada olan kadının gerçekte kendileri olmadığı yolunda bir yanılsamaya kapılmış olduğuydu. Hoş, ne zaman nerede bütünüyle kendisine ait olmuştu ki zaten? Yarım, eksik, tamamlanmamış bir şeyler kalmıştı benliğinde hep. Çoğu kez pek çok durumda yolculuğun ortasında trenden zorla apar topar indirilmiş gibi hissetmişti kendini. Hep başka başka peronlarda başka trenleri beklemekle geçmişti hayatı. Şimdi sonunda beklediği tren gelmiş miydi yoksa? Peki ne kadara yapılıyor bu temiz işler diye sormuştu yutkunarak. Sorulur, öğrenilir. İşin önemine göre değişir tabii. Temizlenecek garibanın biri ise fazla tutmaz. O zaman da iş o kadar önemsenmez. Ama kıyak biri ise ücret artar. İş büyüyüp risk artınca da olay CIA gibi enine boyuna inceden inceye hesaplanır ki tereyağdan kıl çeker gibi lekesiz çözümlensin. Senin bu işlerle ilgin var mı diye sormuştu Fikran, Ramazan'ın cam gibi gözlerine bakarak. O çevreyi bilirim. Tanıdıklarım var. İnsaniyet, merhamet, şu bu geçmez arkadaşlarım bu işte. Para geçer. Paran varsa derdin biter, huzura kavuşursun. Sen hiç birini hallet, yani vurdun mu diye sormuştu Fikran. Bunları küçük adamlar yapar söyledim ya. Ben araştırır ve zor durumda olanlara çözüm yolu gösteririm. Peki hiç öyle halledilmiş bir ceset görmedin mi yani sen? Bırak tatavayı şimdi. Görsem ne olacak, görmesem ne olacak? Bak kızım, senin işini çözerim diyorum, anladın mı? Ona göre düşün artık. Bir sessizlik olmuştu salonda. Yat limanına bakan pencerenin önünde karşılıklı oturuyorlardı. Haziran sonlarıydı. Akşam oluyordu ve dışarıda parlak bir alacakaranlık vardı. Ramazan elindeki Fikra'nın armağanı altın kaplama pahalı çakmakla oynayarak bekliyordu. Ne numara çeviriyor bu acaba diye düşünüyordu Fikran. Afallamıştı biraz ama neyi kaybetmekte olduğunu ve isterse nelere sahip olabileceğini daha açık bir biçimde fark etmişti o an. Girilmemesi gereken o odanın kapısı kendiliğinden aralanmıştı sanki ve Fikran o aralıktan içeride ne olduğunu görüyordu. Pahalı, çirkin belki ama karşı konulacak değerde bir şeyler vardı orada. Araştır bakalım demişti kararlı bir soğukkanlıkla. Ne isterler öğrenelim hele. Ramazan ona hiçbir ayrıntıyı açıklamamıştı. Fikran da sormamıştı zaten. İkisi de bilmemesinin daha hayırlı olacağına inanıyorlardı sözünü etmeden. Araştırma, düzenleme ve avanslar için paranın yarısının peşini ödenecekti. Kelek yoktu. Günü geldiğinde işi bitirilecek, geri kalan ücret o zaman alınacaktı. Ramazan biraz pazarlık yapmayı, tabii müşteri adına ama iki tarafta birbirlerini kesinlikle bilmeyecekti. Bilmemesi gerekliydi. Para konuşur, para hükmeder ve işi bitirir demişti Ramazan. Kimmiş, neymiş, nedenmiş hiç önemi yok, anladın mı? Tut ki benim adım da Ramazan değil. Ay değil mi yoksa diye telaşlanmıştı Fikran. Olmayabilir. Lafın gelişi söylüyorum yani demişti Ramazan. İstenen para çok fazlaydı. Fikran bütün birikimini ortaya koysa ki bunu yapmak istemiyordu, gene de bu bedeli karşılayamazdı. Bu durumda Revan'ı Etiler'deki dairesini satmaya razı etmek gerekecekti. Bir hafta ne yapacağını, Revan'a durumu nasıl söyleyeceğini düşünerek sıkıntılar içinde çırpındı. Durumu kardeşine açıkça anlatamazdı çünkü o kesinlikle kabul etmezdi böyle bir çözümü. Bir kere çok korkaktı. İkincisi böyle adamlara güvenmek bir yana buluşmak bile istemeyecekti. Sonra ne kadar kızarsa kızsın İlhan'la kıyamazdı. Fikra Revan'a telefon ederek çok iyi bir avukat bulduğunu, adamın davayı bozmak için garanti verdiğini ama bu işin pahalıya çıkacağı için para bulmak zorunda olduklarını anlattı. İlhan gibi bir adamla uğraşmak parasız mümkün değildi. Onun İstanbul'a gelmesine de gerek yoktu ayrıca. Bir genel vekaletname çıkarıp gönderirse Fikran onun adına her şeyi halledecekti. Revan çok heyecanlanmış ama beklediği gibi bu öneriyi kabul etmemişti. Bir hafta sonra İstanbul'a geldi. Avukatı görmek, konuşmak, emin olmak istiyordu. Ayrıca kumruya da para gerekiyordu, ev satışa çıkaracaktı. Bir öğleüstü Ramazan'ın bulduğu bir sözde avukata gittiler Levan'la birlikte. Şişli gün görmüş eski bir avukatlık bürosuydu burası. İyi giyimli, iri yarı 60 yaşlarında bir adam onları bekliyordu. Yasalardan, bozma kararlarından, davanın nasıl uzayacağı ve nasıl kazanılacağından söz etti aralıksız konuşarak. Önceki avukatın beceriksizliğinden, gözden kaçırdıklarından, hatta karşı tarafın çıkarlarını açıkça kollamış olduğundan den vurarak yazıklandı Revan adına. Ama durum zor ve umutsuzdu. Dava reddedilebilirdi. İlhan'ın malı mülkü yeniden ayrıntılı olarak saptanacak, tazminat davası açacak, daha adil bölüşüm istenecekti en azından. Söyledikleri açık ve inandırıcıydı. Ancak iş uğraştırıcı ve zorlayıcı olduğundan biraz pahalıya mal olacaktı. Bazı aracılara rüşvet verilecek, araştırma için adam tutulup masraf yapılacaktı. Paraya kayacaklardı çaresiz. Ücretin bir kısmı peşin ödeyecekti. Araştırmalar sürerken ama araya adli tatil girdiğinden yenileme talep sonbahara kalacaktı. Revan umutlanmıştı. Gözleri ışıldıyor, heyecanlı sorular soruyordu adama. Vekaletname işini de onlar çözeceklerdi. Revan evini satışa çıkardı ama yeniden yazlığa dönmedi. Temmuz ve Ağustos'u İstanbul'da geçirdiler birlikte. Fikran'ın odası eski renksiz haline geri dönmüş, Ramazan'la ilişkisi zora girmişti. Birkaç kez dışarıda otellerde buluştular ama oğlan pek sık görüşememelerinin iyi olacağını söylüyordu. Fikran ev hayatının dinginliğine bıraktı kendini. Eylül başında Revan'ın evini değerinden biraz düşük de olsa içinde oturan kiracı satın aldı. Satış işlemleri bitip de para Revan'ın eline geçtiği akşam Fikran bu paranın üçte birinin en kısa zamanda avukata verileceğini hatırlattı ona. Tamam, yarın telefon eder, gider veririm dedi Revan. O tarafta işim var, ben götürürüm. Geri kalanın yarısını da Ekim ayında geri ödemek üzere senden borç istiyorum dedi Fikran. Allah Allah, ne yapacaksın ki diye sordu Revan. Seni benden daha çok paran var sanıyordum. Yok canım, nereden çıkartıyorsun? Bak canım, Kumru'nun okul taksitleri aylardır ödenmedi. Sana da telefon edecekti ama bu durumda çekindi kızcağız. Ben söylerim dedim. Şu an Ramazan'ın nerede olduğunu bilmiyorum ama merak ediyordu onu. Daha çok da neler yaptığını. Eylül'ün ilk haftasında anlaştıkları paranın yarısını alıp gitmişti Ramazan. Ben seni ararım demişti. Sen beni arama sakın. Fikren olayları daha rahat izleyebilmek için 10 gün önce kalkıp yazlığa gelmişti böylece. Revan yanındayken telefonla bile konuşamıyordu doğru dürüst. Ne var ki yola çıkmadan önce Revan açmıştı konuyu. Aralarında geçen konuşmayı hatırladı. Şu anda İlhan'ın başına bir kaza bela gelse her şey kendiliğinden çözülür değil mi Revan? Nerede o günler? Hiç belli olmaz. Bakarsın oluverir. Ne demek istiyorsun? Onun ölmesini istiyorsun öyle değil mi? Ben de istiyorum. Durup dururken nereden çıkartıyorsun şimdi böyle bir şeyi? Dilin altında ne var? Böyle bir şey olacak desem sana. Para istediğinde aklıma gelmemişti. Yoksa sen bir şeyler mi karıştırdın? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Olacağı biliyorum yalnızca. Senden aldığım para bu iş için kullanıldı. Biliyordum. Kumru'yla konuştum. Gene de emin değilim. Tanrım neler söylüyorsun? Deli misin? Nesin? Adam mı tuttun yoksa? Çıldırmışsın sen, çıldırmışsın. Aman Allah'ım olmaz. Çok büyük belaya bulaşırız. Olmaz bu, olmaz dedim. Kim bu, nasıl? Ay inanamıyorum. Telaşlanma hemen. Sakin ol. Sakin ol dedim sana. Aptallık etme. Gel otur şuraya otur. Yapamazsın. Nasıl yaparsın? Ne yapacağız şimdi ha? Git durdur bu işi, anladın mı? Hemen şimdi. Hayır. Çılgın gibi kapıyı teklemeliyordu Revan. Bana bak. Kes artık, tamam mı? Ne sen ne de ben bir şey biliyoruz, anladın mı? Çeneni kapa da dinle beni. Kolundan çekiyordu onu oturtmak için. Manyaksın sen, tamam mı? Zır delisin. Sen ne akla hizmet ediyorsun ha? Sen bizi yakmak mı istiyorsun? Biz yanılmışız zaten Revan. Görmüyor musun? Rüzgarda geziyorsun be. Gerçeklerle ilgin yok senin. Ne var bunda? Her gün bir şeyler oluyor, oluverir. Başka çaremiz var mı? Ne dedi avukat sana dün ha? Ne dedi? Her şey bitmiş, yapılacak bir şey yok dedi değil mi? O da senin dümeninde, Allah'ın cezası. Defol buradan, defol. Bana bak, ya kendini toplarsın ya ikimizi de yakarsın, tamam mı? Daha çok da sen yanarsın, haberin olsun. Nereden, kimi buldun? Nasıl olacak bu işler diye sordu Revan yüz bembeyaz olduğu yere çökerek. Tetikçi mi tuttun? Sen ne biçim kadınsın? Nereden aklına geliyor? Nasıl beceriyorsun bunları, anlamıyorum. Hiç anlamıyorum. Cık cık cık diye yazıklandı Fikran. Ay ay ol, sen aptalsın vallahi. Sen beni ne sanıyorsun kuzum? Öyle adamlarla yüz yüze gelir miyim hiç? Her şeyin bir şeyi var. Bu bizim son şansımız. Dinsizin hakkından imansız gelir. Herkes nasıl yapıyor sanıyorsun? Aracılar var. Herkes biliyor bunları. Yeter ki paran olsun. Sen dilediğini söylüyorsun. Gerisi onlara kolay. İstersen telefonları sipariş verebilir. Ücreti özel kurye şirketiyle gönderebilirsin. Hangi çağda yaşıyoruz? Yani sen de böyle mi yaptın? Saçmalıyorsun dedi Revan. Tıslar gibi. Çok saçma bütün bunlar. Ah benim zavallı kardeşim dedi Fikran. Dünyadan haberin yok senin. Bak bir daha söylüyorum. Başın dinç kalsın istiyorsan kimmiş neymiş filan diye sorup durma bana, tamam mı? Haberim yok diyorum sana. Bir aracı var, onun da adını bilmiyorum. O da beni bilmiyor. Para konuşuyor o kadar. İş garantili. Sen de bir şey bilmiyorsun, unutma. Bilmememiz bizim hayrımıza, sakın aklından çıkarma bunu. Anlıyor musun? Bir bela gelecekse uzak ihtimalle benim başıma gelecek. Sen bu işte yoksun. Revan bütün gün ağlamış, tir tir titremiş ve sinir hapralarıyla yatışmaya çalışmıştı. Ama gene de razı olduğunu anlamıştı onun Fikran. Bütün gece gelecek güzel günlerinden söz etmişti kardeşine. Hem sonuç ölümle bitmese bile İlhan'a büyük bir gözdağı vermiş olacaklardı. Pabucun pahalı olduğunu anlayacaktı böylece. O zaman akrepleşir demişti Revan. İşte o zaman öldürür bizi. Onun gibi adamların bir yığın düşmanı olur güzel kardeşim demişti Fikran. Bizi aklına getirmez. Getirirse de en son sıraya koyar. Şimdi ben yarın yazlığa gideceğim. Aynı yerlerde bulunmamamız daha iyi olur. Ayrıca yalnız kalıp kafamı toplamam gerekiyor. Seni ararım. Telefonda şifreli konuşabilirim. Sen de dikkatli olmalısın. Aklını kullan. Soğukkanlı olmaya çalış. Revan kötü kaderine razı olmuş gibi susmuş ama yattığı yerden ilk kez görüyormuş, hiç tanımıyormuş gibi yabancı gözlerle baktı Fikran'a. Köşeye sıkışmış, İçi geçmiş bir köpek gibi. Buraya geldikten sonraki 13 gün boyunca hiç ses çıkmamıştı Ramazan'dan. Sonra 3 gece önce telefon etmiş, paketin yerinde durup durmadığını sormuştu. Fikran da ona yerinde durduğunu, 22 Eylül gecesi bir doğum günü partisi yapılacağını ve hediye paketinin sahibine verilmesi için uygun ortam olacağını söylemişti. Parti konuklara açık olacaktı. Uygun kıyafetle gidilse iyi olurdu. Uğursuz veletin doğum gününün havuz başında kutlanacağı haberini Ayten'den almıştı. Eskiden Revan'ın en sadık hizmetçisi olan bu kadın otelde olup biten her şeyi Fikran'a haber veriyordu. O da onun evine gönderdiği hediyeler küçük paralarla memnun ediyordu. Ayten nefret ediyordu Rengünür'den çünkü çok kötü davranıyordu kadına ve elinden gelse işten atacaktı. Dün sabah yeniden aramıştı Ramazan. Bu geceki partiye uygun yoldan ve uygun biçimde gidilecek emanet sahibine verilecekti. Çok eğlenceli olacaktı. Her şey yolunda giderse gece yarısına 10 geçe Fikran'ın telefonu 3 kez arka arkaya çalacak ve susacaktı. Gitmezse böyle bir ihtimal yoktu. Ama olur ya, olmayacaktı. Canım %1 de olsa o zaman sessizlik demişti Ramazan. Fikran emin olmamıştı yine de. Bu sabah Bodrum'daki astroloğuna telefon edip yıldızına bakmasını rica etmişti. Kadın akşamüstü sonucu bildirmişti. Çok parlak, çok şanslı dönemindeydi. Önünde başarılı, bolluk ve mutluluk dolu bir dönem açılıyordu. Fikran bu iyi habere dayanamamış, bu sabah Revan'ı aramıştı. Bilsin, içi rahat etsin diye. Bir şeyi beklemek ne beklediğini bilmemekten daha iyiydi çünkü. Nasılsın? İyi misinlerden sonra bu gece demişti ona yalnızca. Bu gece. Revan'dan çıt çıkmamıştı. Dili tutulmuştu sanki. Saatine baktı. Akşamın 8'i olmuştu. Olabilmişti sonunda. Yaz başından bu yana 3 uzun ay geçmişti ama önündeki 3 saat 3 yıla bedeldi şimdi. Beklediği olay basitleşip yakınlaştıkça aklı büsbütün karışıyordu çünkü. Balkon parmaklıklarına, sardunya saksılarına, çevresindeki öteki bellik nesnelere daha önce var olduklarını kavrayamadan bakmıştı sanki ve nedense ilk kez görüyormuş gibi şaşırtıcı buluyordu tümünü şimdi. Şaşırtıcı çünkü tertemiz, masum, hiçbir şeyden habersiz ve kendi varoluşları içinde inanılmayacak kadar suçsuz görünüyorlardı. Allah'ım diye düşündü. Allah'ım ne olur bir pürüz çıkmasın. İçinde bir yerlerde bir tel sessizce titredi. Sonra duruldu. Allah ufuktaki büyük mor deliğin içine mi gizlenmişti yoksa? Neredesin Allah'ım dedi. Tut elimden gözünü seveyim. Masanın önündeki tabaktaki sıyrılmış tavuk yemeklerine baktı. Kendi başına sürükleniyormuş gibi bir hafiflik duydu. Gidip patates kızartacaktı. Varsın 100 kilo olsun. Yarım saatini alacaktı bu iş. Patatesleri soyacak, dilimleyecek, dolaptan tavayı çıkaracak ve tavayı ocağın üstüne koyup kızdıracak, dilimlenmiş patatesleri atıverecekti kızgın yağın içine. Fokurdayarak pişip kızaracaktı patatesler nar gibi. Üstüne biraz ketçap, azıcık mayonez gezdirecekti sonra. Yanına bir de buz gibi bira açarım diye düşündü. Şu 3 saatlik gece hayırlısıyla bir bitsin, yarın her şey çok güzel olacak. Kafa patlatmaya gerek yok. Bilmemek, habersiz olmak ya da haberli olmak gibi olup da bilmiyor olmak olmayacak bir şey değildi. Yeter ki aklına, diline, kendine mukayyet olasın. Yeter ki hava koşulları uygun, iyi ve güzel olsun. En önemlisi paran pulun olsun. Bir an durdu. Kararın akşamın içinde aydınlanmaya başlayan rahatlığa sıkı sıkı tutundu. Yarın sabah kavuşacağı ufkuyu görenci görmeye çalıştı. Soluğu kesildi. Bağlandığı, peşinden koştuğu zevklerin, coşku ve neşelerin önünde kat kat açıldığını hayal etti. Kudurmak sözcüğü geldi aklına nereden çıktıysa. Kimilerince kudurganlık sayılacak şeyler yapıyor olabilirdi. Yanlış, saçma, aptalca bulunabilirdi yaşama bakışı. Ama asıl yanlış, aptalca ve saçma olan bu tür düşüncelerdi. Yanlış sözcüğüne takılıp kaldı. Yanlışlığı henüz ortaya çıkmamış, yanlışlıklarını doğruluğa henüz doğrulanmamış doğrularını ve bu belirsizlik ve karışıklık yüzünden geleceğinin getirebileceği gereksiz acıları düşündü sıraya koyamadan. Bunaldı bir an. Bir çocuk çığlığı geldi dışarıdan. Mutfak gürültüleri ve cam bir eşyanın patlama sesi duyuldu çenesinde. Bir sinirin attığını hissetti Fikran. Bir de hıçkırık tutmuştu şimdi durup dururken. Kalktı. Kendini yerde sürünen, içi boş, dev bir balon gibi duyarak mutfağa gitti. Midesi mi ağrıyordu? Karaciğeri mi yoksa? Karnı, evet karnı. Çok tıkınmış, çok içmişti. Zorunlu bir eylemsizliğin ve eylemsizliğin eyleme dönüşmesi için zorunlu olan bekleme süresinin kaçınılmaz olarak kışkırttığı bir huzursuzluk içindeydi. Patatesleri soyarken yarın sabah bir şeyim kalmayacak diye düşündü. Tavadaki patateslere iğrenerek baktı. Midesi bulanıyordu, çıkaracaktı. Tavanın altını kapatıp tuvalete koştu. Dizlerinin üstüne çöküp gazete eğilerek öğre öğre kustu. Lif lif olmuş tavuk parçaları, ekmekler, mayalanmış meyve ve yoğurt artıkları yüzüyordu çukurdaki suda. Tırmanmaya çalıştığını, yokuşların en alçak yerindeyim şu an diye geçirdi aklından. Çukurun dibindeyim. Deniz kabuğu desenleriyle süslü, banyo perdesini gördü. Pembe paspası, lavabo ayağını. Baş döndürücü bir oransızlık duygusu. Hiçliğe benzer bir uyuşmuşluk içinde yere oturdu. Çabucak gece olsun istedi. Çabucak sabah olsun. Artık ne olacaksa olsun.